İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Amdoktor'la sohbetlere başlıyoruz. Bugün iki değerli misafirimiz bizlerle. Öncelikle onları tanıtacağım. Bu akşamki misafirlerimiz İsviçre'den Cenevre Başhahamı ve Avrupa Hahamlar Konseyi'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Başhaham Isaac Dayan. Welcome.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz, lütfettiniz.
Diğer misafirimiz Fransa, Paris'ten İmam Muhammed Azimi. Paris'ten Muhammed Azimi. Kendisinin Fransız hükümetinde imam olarak resmi bir pozisyonu var. Ayrıca kendisinin Fransa'daki Müslüman Musevi Dostluğu Organizasyonu'nun eş başkanı olarak politik ve dini faaliyetlerde aktif olarak çabaları var. Welcome sir.
Hoş geldiniz.
Misafirlerimiz dün İsrail Meclisi'nde barış kültürü ve dinin politik sorunlardaki önemiyle ilgili bir konferanstaydılar. Bugün İsrail'den sizi ziyarete geldiler Adnan Bey.
Şeref verdiler, lütfettiler, kerem buyurdular. Tercüman kardeşimiz mi olacak?
Evet.
Evet. Her iki misafirimiz de şeref verdiler, lütfettiler, onur verdiler. Çok mutlu oldum gelmelerinden.
Monsieur Oktar, vous dites, c'est bienvenu. Il est honoré par votre présence et par votre venue ici.
Evet. Böyle benim yerim yüksek gibi oluyor ama yayın açısından mecbur oluyoruz. Yoksa siz bizim gönlümüzde çok yükseklerdesiniz.
Je me trouve un peu plus en haut par rapport à vous, mais c'est par rapport à la diffusion télévisée. En réalité, dans mon cœur, vous êtes au-delà de votre position aujourd'hui.
Je voudrais remercier Monsieur Adnan Oktar pour sa philanthropie, la manière dont il nous a reçus ici, et dites-lui qu'il mérite son. Il est en hauteur parce qu'il touche beaucoup plus de personnes pour croire en Dieu. Et il mérite ce podium.
Adnan Oktar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum bugün bizi burada kabul ettiği için ve çok teşekkür ediyorum filantropisinden, insan sevgisinden dolayı ve şu anda yukarıda olmayı hak ettiğini söyleyin kendisine
Estağfurullah.
çünkü
Estağfurullah.
Tanrı'ya olan, Allah'a olan inanç konusunda bizim dokunduğumuzdan çok daha fazla insana dokunabiliyor, ulaşabiliyor.
Maşallah, maşallah.
Aussi, je voudrais dire à Monsieur Adnan Oktar, en hommage à cette lumière qui vient jusqu'à nous, de notre frère Adnan Oktar, cette lumière qui vient jusqu'à nous ce soir, et en témoignage de mon admiration pour la façon dont il nous a reçus, je me permets de dire un grand merci.
Ben de Adnan Oktar Bey'e çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Ta bizlere kadar gelen ışıktan dolayı, kendisinden yayılan ve ta bizlere kadar ulaşan ışıktan dolayı ve özellikle bizi buraya kabul ediş şeklinden dolayı çok büyük bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Nezaketiniz, kibarlığınız, saygınız için çok teşekkür ediyorum. Asil değerli insanlar olduğunuzu duymuştum. Ama şu an bu bütün açıklığıyla görülüyor. Allah sizlere hayır, bereket, iyilik, güzellik, nur versin.
Je vous remercie pour votre gentillesse, pour ces belles paroles. Je savais que vous étiez des gens très précieux, mais en ce moment même, ça se voit très très clairement. Qu'Allah vous donne de la prospérité et de l'abondance.
Et que ce n'est pas la première fois que je rencontre Monsieur Adnan Oktar. Ça fait déjà ma deuxième ou troisième fois que nous nous sommes rencontrés. Je l'ai rencontré avec d'autres rabbins, avec des parlementaires qui sont venus d'Israël et que son approche philanthropique nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir et qu'il est un exemple pour nous.
Ben Sayın Adnan Oktar'la ilk defa karşılaşmıyorum. Kendisiyle ikinci ya da üçüncü karşılaşmam. Daha önce İsrail'den gelen hahamlarla ve milletvekilleriyle de kendisiyle görüşmüştük. Ve kendisinin filantropik, insan sevgisine dayalı yaklaşımı bize çok büyük ümit veriyor.
Maşallah.
La manière dont tu nous as parlé du Messie nous a laissé très très très perplexe. Il dit des choses tellement vraies que nous attendons tous qui est la paix entre les peuples et la paix entre les religions.
Kendisinin özel Mesih'ten bahsediş şekli, konuyu ele alış şekli bize özellikle halklar arasındaki barış açısından bizi çok olumlu duygular içerisinde bırakıyor.
3500 yıl önce Allah Moşiyah Mehdi'yi Mesih'i bizlere müjdelemiş. Ne güzel onun çağındayız. Ne güzel onun talebelerisiniz. Hepimiz onun talebeleriyiz. Ben de sizler de. Allah bizi böyle güzel bir zamanda yaratmış olması çok sevinç verici. Hep bizi böyle bir araya getirerek Moşiyah'ın, Mehdi'nin güzel günlerine doğru bizi yaklaştırıyor Allah. İnşallah Süleyman Mescidi'ni de kuracağız. Hazreti Süleyman'ın yeniden sarayını da inşa edeceğiz. O güzel, heyecanlı günleri yeniden yaşayacağız.
3500 années avant, on a vu la bonne nouvelle que la Messie allait venir. Nous avons eu le bonheur d'être nés, d'être venus au monde en ce temps-là. Nous approchons les encore une fois les bons jours. Le temps viendra où nous rétablirons la mosquée de Suleyman et on vivra des jours encore plus beaux, encore plus jolis qu'aujourd'hui.
Je voudrais dire à M. Adnan Mokhtar que dans le cadre du judaïsme, que les trois grandes religions monothéistes, lorsqu'on parle du judaïsme, de l'islam et du christianisme, les unes se complètent, qui forment un tout. Et je vais m'expliquer tout de suite après.
Adnan Oktar ve Beyefendi'ye şunu belirtmek isterim. Hristiyanlık, İslamiyet ve Musevilik, bu üç din ancak bir araya geldikleri zaman bir huzura kavuşma, bir bütünlüğe erme imkanımız olabilir. Şimdi devam edeceğim, kendimi biraz daha anlatacağım bu konuda da.
Je rejoins Monsieur le Grand Rabbin et je dis que de prime abord que l'islam s'inscrit résolument dans la grande lignée des religions monothéistes à la suite du judaïsme et du christianisme. L'islam valorise l'histoire biblique et évangélique comme manifestation de Dieu sur terre. Les valeurs que l'on retrouve dans le judaïsme et le christianisme sont omniprésente dans le texte fondateur de l'islam. Le texte délivré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est fondamentalement un message de paix et de fraternité sur terre.
Evet, ben Başaham beyefendiye katıldığımı belirtmek isterim. İslamiyet de bu çizgiden, yani tek tanrılı dinlerin, işte Museviliğin ve Hristiyanlığın devamında gelmiştir. Musevilik de ve Hristiyanlık da ki bütün değerler İslamiyet'te vardır ve Hazreti Muhammed din üzerinde kurduğu Kur'an-ı Kerim'de de bu değerlerin hepsi bulunmaktadır.
Güzel.
Maşallah. Ya un grand penseur juif qui s'appelle Maïmonide, et qui a vécu une partie de sa vie au Maroc. Et lui, on lui a posé, il remercie aussi bien le christianisme que l'islam qui ont répandu le monothéisme un peu dans le monde, dans les contrées très très lointaines où ils étaient, tout le monde était des païens, tout le monde était idolâtre. Voilà, l'islam est venu pour leur annoncer le monothéisme qui a qu'un seul Dieu. Et Maïmonide, il remercie l'islam et le christianisme d'avoir répandu le nom de Dieu sur terre.
Ben bir Yahudi bir düşünürden bahsetmek istiyorum. Maïmonide adı.
Evet.
Belli bir dönem kendisi Fas'ta da yaşadı, bu büyük düşünür. Ve Maïmonide özellikle Hristiyanlığa ve Müslümanlığa çok teşekkür ediyor. Şundan ötürü tek tanrılı dini dünyanın farklı diyarlarına ulaştırdığı için ve pagan ve putperest insanların bulunduğu diyarlara tek tanrılı dini taşıdığı için, yaydığı için özellikle teşekkür ediyor Maïmonide.
Je voudrais juste rappeler que Maïmonide, son appellation, donc en arabe c'est Moussa ibn Maïmoun, Moussa ibn Maïmoun, et que toutes ses œuvres ont été écrites en langue arabe littéraire.
Arapçada Maymonides'in ismi Musa İbni Maymun'dur. Ve bütün eserlerini de edebi Arapça dilinde yazmıştır.
Maşallah.
Si vous me le permettez, je voudrais continuer.
İzin verirseniz devam etmek isterim diyor.
Çok güzel dinliyorsun.
Avec la permission de monsieur Adnan Oktar.
Qui vous écoute-t-il?
Je voudrais continuer l'idée de l'union des trois religions. Il y a dans le judaïsme une grande figure éminente du monde juif qui vivait à la frontière polono-russe et qui s'appelait le Chafetz Chaim. On lui a posé la question, pourquoi il y a tant de religions? Et au sein même des religions, on a des sous-groupes. Il y a le judaïsme, il y a des Ashkenazim et des Sepharadim. Au sein de l'islam, il y a les sunnites, il y a les chiites, et au sein même du christianisme, il y a des protestants, il y a d'autres sous-groupes. Il leur a dit, avant de me poser cette question, posez d'abord la question au chef d'état-major. Pourquoi a-t-il besoin d'une armée de terre, d'une armée de l'air et de la marine? Un seul corps suffit. Donc si on a besoin des trois corps, c'est que la tâche qui est difficile pour la marine, c'est l'armée de l'air qui l'accomplit. Donc on ne peut pas dire qu'un corps est beaucoup plus important que l'autre, elle se complète. Là aussi, les trois religions se complètent. Les choses manquantes dans le judaïsme, c'est l'islam qui prend le relais, etc.
Je peux traduire. Ben bu şu üç dinin birliği hususunda devam etmek istiyorum. Ve önde gelen bir şahsiyetten bahsetmek isterim. Kendisi Rafet Hayim. J'ai bien prononcé monsieur.
Rafet
Hayim. Kendisi Polonya Rus sınırındaki bir konuşmada kendisine şöyle bir soru yöneltilmiş. Neden bu kadar çok din var? Ve bu dinler neden kendileri dahi alt birimlere ayrılıyorlar, mezheplere ayrılıyorlar? Örneğin Yahudilerde Sefaratlar, Aşkenazlar, işte neden İslamiyet'te Şiiler var? Hristiyanlarda Protestanlık ve diğer mezhepler. Kendisi de şöyle cevap vermiş. Öncelikle şu soruya cevap vermemiz gerekir. Genelkurmay Başkanı'na sorun. Neden bir tek kuvvet yok? Hava kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, kara kuvvetleri var. Çünkü deniz kuvvetlerinin gemilerle yerine getiremediği bir görevi hava kuvvetleri kolay bir şekilde yerine getirebiliyor. Yani birisinin görevinin bittiği veya zorlamaya girdiği yerde bir diğer kuvvet devreye giriyor. İşte dinler de bu şekildedir. Birbirlerini tamamlarlar, birbirlerine yardım ederler ve hiçbir uzuv diğerinden daha önemli değildir. Herkesin ayrı bir görevi vardır. Bu bağlamda değerlendirmek istiyorum üç dinin birliğini.
Tabii ki dinler ahir zamanda vaktimizde Moşah'ın önderliğinde daha iç içe, daha kardeşçe, daha sevgi dolu hale gelecekler. Müthiş bir özgürlük ortamı olacak. Adeta dünya tek bir dinmiş gibi olacak. Herkes tek Allah'a inanacak. Dinler birbirine son derece saygılı olacaklar. Moşah'ın öncülüğünde dünya adeta cennet gibi olacak. O dönemin içine girdiğimizi gelişen olaylardan anlıyoruz.
Bien sûr, sous la direction du Messie, le monde entier sera comme si elle était sous une seule religion. Il y aura donc sur la terre le paradis et tant qu'on vivra, on comprendra mieux ce qui se passera.
Mesela evet, Tevrat Mezmurlar 133'e 1. Tevrat Mezmurlar 133'e 1. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. İşte o devre geldik. Yani Tevrat'ta belirtilen bu güzel devre. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Mezmurlar 133'e 1. Birinci krallar 4:24 yine Tevrat'tan. Bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı. Şimdi yine aynı döneme gireceğiz. Yine Moşiyah bütün dünyada etkili olacak ve her yerde barış olacak.
Voilà donc en tant qu'un exemple dans la Torah 133:1 il dit que c'est beau, que c'est joli, que c'est bien de vivre tout ensemble en fraternité. Ailleurs, la partie les rois 4:24, tous les royaumes étaient gérés par Suleyman. Et partout, il y avait la paix. Et donc, le Messie va être là, et une autre fois encore, il y aura la paix.
Avec la permission de Monsieur Oktar Adnan.
Adnan Oktar Beyefendi'nin izinleriyle.
Je voudrais juste ajouter que dans le judaïsme, l'un des noms de Dieu, c'est Shalom. Je veux dire la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas croire en Dieu. Donc, il faut absolument faire le tout pour essayer d'attirer le plus de gens vers la croyance en Dieu. Si on croit en Dieu, alors c'est sûr qu'on aura la paix.
Bir şey daha eklemek istiyorum izninizle. Musevilikte Allah'ın isimlerinden bir tanesi Shalom'dur. Ve Shalom barış demektir. Barış yoksa Allah'a inanmak da mümkün değildir. Ve bu barış kavramı üzerinden insanları dine çekmeliyiz, Allah'a doğru çekmeliyiz ve bu şekilde hareket etmeliyiz.
Exactement, exactement. Quand on se réfère au mot ou au verbe, le verbe aslama, le verbe aslama, aslama, yuslimu, ou salima, yaslimu, wassalam, qui veut dire la paix est l'un des attributs d'Allah subhanahu, qu'il soit magnifié et aussi assalam.
Mashallah.
Il y a 99 attributs de Dieu dont l'un est assalam exactement. Bon, ce qui veut dire exactement selon nos les interprétations de la plupart de nos érudits, qu'ils soient traditionnalistes, les trois siècles après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les modernistes de notre époque, les érudits modernistes de notre époque, qui disent il n'y a pas de motif raisonnable qui pousse les gens à être dispersés et vivent dans la haine. Au contraire, les motifs basés sur les sentiments naturels poussent les gens à être bons les uns envers les autres et leur assurent une société soudée où règne la paix et la fraternité sur terre. Quand on se réfère au verset 13 de la sourate Al-Hujurat, la sourate des appartements, الذي يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'une femelle et d'un mâle, et nous vous en avons fait des tribus et des peuples pour que vous connaissiez entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit magnifié, n'a-t-il pas dit que il y a une matrice indispensable, et ça, cette matrice indispensable, c'est l'humanité. Donc, on se doit d'être toujours humain et frère en humanité. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, l'exégèse et de l'interprétation du verset que je viens de citer.
Evet, aynı şekilde İslamiyet'te de esleme fikri var. Allah'ın 99 sıfatından bahsetti ve aynı şekilde barış sıfatlarından bir tanesi. İster gelenekçi olsunlar, yani gelenekçiden kastımız Hazreti Muhammed'den sonraki dönemde 300 yıl boyunca olan aydınlar ve modern aydınlar, her ikisinde birleştiği nokta bu sıfatın bu şekilde yorumlanması gerektiğidir. Ayrıca insanların doğal duyguları onları başkalarına karşı olumlu duygular beslemeye yöneltir, barışa doğru yöneltir ve kaynaşmış bir topluma doğru yöneltir. Hiçbir makul sebep yoktur ki kini ve nefreti insanları sevk etsin. El-Hucurat suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey siz insanlar, sizleri bir erkek ve bir kadın olarak yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Allah dememiş midir ki insanlık hepimizin ortak paydasıdır ve bunu söylememiş midir?
Maşallah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, le verset 614 de la sourate Al-Imran, sourate Al-Imran, qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ta'alu ila kalimatin sawa baynana baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi ahada. » Dieu dit « Ô vous les gens du livre, ya ahl al-kitab, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer. » Ce verset qui a été, ce verset révélé en l'an 629 de notre ère, est considéré comme l'un des plus grands appels œcuméniques de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Evet, bir sureden başka bir ayet daha belirtmek isterim. Ali İmran suresinin 614. ayeti.
614. Le verset 614 de la sourate Al-Imran. Evet, 614'te de. C'est Dieu qui s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, dis aux gens du livre, venez à une parole entre nous et vous.
Bakın doğrusunu.
Voilà.
Evet, Ali İmran suresinin 614. ayetinde Allah dedi ki, siz peygambere dedi, siz insanlara söyleyin ey ehli kitaplar, Allah'a şirk koşmadan ona ibadet ediniz. İşte 629 yılında belirtilen bu ayet bizim dinimizin de temel söylemlerini oluşturmaktadır.
64. ayeti. Ali İmran suresi.
64.
C'est le monsieur, c'est le verset 64.
Ah, 64, 64.
Evet, 64.
C'est 64.
64.
Oui, je m'excuse.
Özür dilerim diyor.
Verset 64 de sourate Al-Imran.
Ali İmran suresinin 64.
Evet. Misafirlerimiz çay kahve ne istiyorlar?
Est-ce que monsieur Adnan Oktar vous demande qu'est-ce que vous voudriez boire, café, thé?
Pour moi, s'il y a un thé turc,
Türk çayı.
Je serai
Türk çayı.
Siz bu bir ravi du monde.
Monsieur le chef d'un bon goût. Alors je voudrais aussi un thé.
Şey efendim iyi bir gustoya sahip olduğunu düşündüğüm için ben de bir çay isterim.
Alors, je voudrais juste ajouter
bir şey eklemek isterim.
Que les sages du Talmud.
Les sages du Talmud.
Se sont posé la question. Pourquoi Dieu n'a créé qu'un seul homme? Et une seule fin. C'est David, c'est d'Adam et d'Ève que descendent absolument toute l'humanité. Et la réponse est la suivante. S'il avait créé deux ou trois, l'un aurait dit à l'autre, mon père est plus noble que le tien. Mon sang est plus rouge que le tien. Qu'a fait Dieu ? Il n'a créé qu'un seul couple, Adam et Ève, pour que tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité. Nous avons le même père, la même mère. Et que il faudrait respecter la dignité humaine. C'est quelque chose de très important.
lorsqu'on porte atteinte à la dignité humaine, on porte atteinte à Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Evet, Talmud bilgeleri şöyle bir soru sormuşlardır. Bunu eklemek isterim. Neden Allah sadece bir kadın ve sadece bir erkek yaratmıştır? Şunun için, eğer birden fazla erkek, birden fazla kadın yaratılsaydı, örneğin iki veya üç erkek veya kadın yaratılsaydı, o zaman birisi derdi ki, benim babam seninkinden daha asil, benim kanım seninkinden daha kırmızı. İşte herkes eşit bir düzlemde, eşit bir seviyede olsun diye ve insan onuruna saygı duyulması için bu şekilde yaratıldı.
Güzel. Allah her şeyi bir hikmetle yaratıyor. Sizin gibi değerli insanlar, sizin gibi akıllı, seçkin insanlar dünyada en önemli kilit noktalarda görev yapıyorlar. Fakat daha bir arada olma kararını vermediler. Bu yakın bir zamanda, belki 3-5 yıl içinde, belki 7-9 yıl içerisinde böyle bir karara geleceklerini düşünüyorum. Yani dünyanın en akıllı, en seçkin insanlarının dünyanın bu gidişatına dur diyeceklerine kanaatim tam. Tevrat'ın işareti de bunu gösteriyor, hadislerin işareti de bunu gösteriyor. Seçkin, akıllı, dindar, Allah'ı çok seven insanlar güzel bir çıkış yapacaklar yakın bir zamanda, benim kanaatim.
Allah a créé toujours avec une raison, comme vous avez dit, les gens comme vous qui sont très distingués dans le monde, ils ont des places très importantes. Mais les gens qui sont les plus distingués comme vous, jusqu'à ce moment, ne sont pas parvenus à venir ensemble. Mais je pense que ça va se produire dans les quelques années à venir, dans 3-5 ans. C'est ce que nous dit les passages de la Torah, et c'est ce que nous prédit aussi les paroles du prophète.
Je voudrais ajouter que le Talmud a prédit beaucoup de signes quant à la venue du Messie. Et des signes sur un plan du comportement de l'homme, du comportement humain. Et malheureusement, tous ces signes-là se réalisent devant nous. Et nous sommes les témoins oculaires aujourd'hui de ces signes-là. Et que la société est en pleine perte de vitesse. Donc, comme l'a dit M. Adnan Oktar, on doit s'attendre à la venue du Messie.
Şunu eklemek isterim. Talmud, Mesih'in gelişiyle ilgili pek çok işaretten bahsetmiştir. Bizler bugün gözlerimizle bu işaretlerin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yani bizler hepimiz buna şahidiz. Adnan Oktar Beyefendinin de belirttiği gibi Mesih'in gelmesi yakındır diye düşünüyorum.
Çok güzel, maşallah. Allah iyi insanların kalplerine Mesih'in vaktinin geldiğini hem Tevrat'ın işaretleriyle, hem hadisin işaretleriyle, hem Kur'an'ın işaretleriyle güzel bir ilhamla Allah bizlere aktarıyor bunu, bu bilgiyi. İyi, güzel insanlar da vaktin geldiğini bilip artık kararlı olarak birbirleriyle bağlantıya geçmeye başladılar. Bunun daha da tırmanacağını, daha gelişeceğini görüyoruz. Ve güzel sonuçlanacağını da görüyoruz.
Nous voyons donc que les gens qui ont qui sont de bonne foi, ils ressentent ce que nous ressentons également, c'est-à-dire que les présages qui se trouvent dans la Torah, le Coran et le Hadith, les paroles du prophète Mahomet, se réalisent et ils aussi réalisent que le temps de se mettre tous ensemble arrive prochainement. Et je pense que tous ces gens, très prochainement, qui sont de bonne foi, vont se connecter les uns aux autres Et ainsi, je pense que le résultat sera on obtiendra un très bon résultat.
Effectivement, honorable Samahat al-Sheikh Mokhtar Adnan, si nous sommes tous les enfants d'Abraham et nous devons d'assumer notre responsabilité et assurer cet héritage spirituel de notre père commun, Ibrahim alayhi salam. Si Moïse était présent ce soir-là, si Jésus était présent ce soir-là, et si Mohammed sallallahu alayhi wa alayhum jami'an était présent ce soir-là, sous cette ombrelle de notre père commun, Ibrahim. Tous, je ne vais pas donc employer le conditionnel et je dirais ils seraient contents, mais ils seront tous contents de notre réunion.
Evet, saygıdeğer Adnan Oktar Beyefendi, hepimiz İbrahim'in çocuklarıyız, Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız ve hepimiz Hazreti İbrahim'in manevi mirasını kabul etmek durumundayız. Eğer Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Hazreti Musa bu akşam bu çatı altında bizlerle beraber olsalardı ve ben burada şart kipini kullanmayacağım, şunu diyeceğim. Mutlaka mutlu olacaklardır. Olacaklar demiyorum, mutlu olacaklardır diyorum.
Maşallah. Maşallah. Allah sizin gibi böyle derin düşünen, derin akleden, Allah tarafından güzel mevkilere getirilmiş önemli insanları dünyanın her yerinde bu güzel kişilikle yaratıyor. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Rusya'da da bu böyle, İsviçre'de de bu böyle, Afrika'da da bu böyle. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz güçler de devrede olduğu anlaşılıyor. İnşallah bu güzelliği hep birlikte göreceğiz. İnşallah ömrünüz uzun olsun. Bu sevinci sizin yüzlerinizde de göreceğimi düşünüyorum.
Allah en fait a créé les gens comme vous qui ont des pensées profondes et qui sont parvenus à des places importantes aujourd'hui avec une très belle personnalité. Cela attire beaucoup mon attention, que ce soit en Russie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Afrique, ça se passe de cette manière-là. Allah crée les gens qui ont des pensées très profondes avec une très belle personnalité. C'est ce que je vois là et c'est ce que nous allons voir également dans le futur.
Dans le cadre du judaïsme, lorsqu'on voit un homme de religion, on fait une bénédiction, on rend hommage à Dieu d'avoir donné de sa crainte à l'être humain. Et c'est la bénédiction que je fais aujourd'hui pour la personnalité de M. Adnan Oktar. Je me tourne vers Dieu, je lui rends hommage d'avoir donné de sa crainte à M. Adnan Oktar, parce qu'il fait un travail extraordinaire, un travail de rapprochement des gens vers la religion et de croire en Dieu.
Musevilik çerçevesinde, yani Musevi'nin çerçevesinde şunu belirtmek isterim. Bir din adamı görüldüğü zaman bir kutsama yapılır ve onun şahsı nezdinde Allah'ın korkusu görünür. Ben de bugün Adnan Oktar Beyefendi'ye dönüp kendisine bu kutsamayı yapmak istiyorum. Allah'ın korkusunu kendisinde gördüğüm için ve özellikle bir dinler arasında bir yakınlaşma çalışmasını yerine getirdiği için.
Teşekkür ediyorum.
Bu merci.
Honorable Doktor Adnan, permettez-moi sous votre contrôle de citer deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. votre grandeur, la grandeur de l'âme, du cœur et de la parole. Le prophète Mohammed dit dans un hadith, « Ar-rajulu bi asgharay, qalbuhu wa lisanu. » L'homme, la grandeur de l'homme, se traduit par deux petites choses. Son cœur et sa langue. Et le deuxième hadith qui dit Inna Allaha yada'u sirrahu fi adhafi khalqihi. Dieu subhanahu wa ta'ala donne le don du secret aux gens les plus, on va dire, les plus simples. La simplicité de l'âme et du corps et du cœur. Donc, vous méritez tout ce que je viens de dire.
İnşallah.
Ben de Sayın Adnan Oktar Beyefendi'nin izniyle ve onun kontrolü altında iki hadisten bahsetmek istiyorum. Kendisinin ruhunun, kalbinin ve düşüncelerinin büyüklüğüyle ilgili. Birinci hadis şöyle der. İnsanın büyüklüğü iki şey ile ölçülür. Kalbi ve dili. İkinci hadis ise şöyle. Allah sırları en basit, en sade insanlara verir.
Maşallah.
Il y a un verset dans la Bible qui dit « Chokhmat Adam, l'intelligence de l'homme, ta'ir panav, illumine sa face. » Il y a la sagesse qui se dégage de l'homme, illumine la face de l'être humain. C'est ce que je dis au sujet de M. Adnan Oktar.
C'est dans la Bible.
C'est un verset dans la Bible. Donc c'est cette sagesse qui illumine sa face, son visage.
Evet, ben de şunu belirtmek istiyorum Adnan Oktar Beyefendi ile ilgili olarak. İncil'deki bir ayette şöyle der. İnsanın zekası yüzünü aydınlatır. Ben de Adnan Oktar Beyefendi'ye baktığım zaman onun bilgeliğiyle ilgili, bilge şahsiyetiyle ilgili bunu belirtmek isterim.
Aynaya bakıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz. Sevgiyle bakıyorsunuz, nurla bakıyorsunuz. Ben de sizi böyle aydınlık ve çok nurlu görüyorum.
En fait, vous regardez dans un miroir. Et vous voyez vous-même, moi aussi, je vous vois, quand je vous regarde, illuminé avec de la lumière sacrée.
Monsieur Adnan Oktar parle par modestie.
Adnan Oktar Beyefendi bunları tevazusundan dolayı belirtiyor diyor.
Gerçekten.
C'est la réalité.
Beyefendi dikkatimi çekti. Mesela siz de öyle. Tam aydın bir Musevisiniz. O da çok aydın bir Müslüman. Bu tarzda aydın, kaliteli dindarların olduğu bir dünyayı bütün dünya ister ve bütün dünyaya din hakim olur.
Ça m'a attiré l'attention, monsieur, vous êtes un homme de religion érudit et monsieur également est un homme de religion érudit. Les hommes de religion érudit, les hommes érudits comme ça, dans le monde, nous en avons besoin. Et dans le monde aussi, ça attirera les autres gens vers la religion.
Tam idéal bir Müslüman görülüyor burada.
Ça se voit, c'est un musulman très idéal, tout à fait idéal.
Siz de idéal bir Musevisiniz.
Et vous êtes, monsieur, un juif idéal.
Sevgi dolu, saygılı, nezaketli, akıllı.
Plein d'amour, plein de respect, respectueux et intelligent.
Et puis que nous sommes... Nous sommes et nous serons toujours à son service.
Lütfen kendisine söyleyin. Şu anda kendisinin hizmetindeyiz ve her zaman da kendisinin hizmetinde olacağız.
Tout ce qui touche l'humanité, tout ce qui touche le bien-être de l'homme pour le rapprocher de Dieu, quelle que soit sa religion, on est toujours au service de Monsieur Adnan Oktar, bien entendu, sans faire de prosélytisme. Que tout un chacun garde sa religion.
Evet, insanlığa dokunan her hususta Allah'a yaklaşmak için herkes kendi dinine sahip olmak kaydıyla biz her zaman için Adnan Bey'in yanındayız. Bunu kendisine lütfen iletiniz.
Çok teşekkür ederim. Allah sevdiriyor böyle karşılıklı. Benim de size karşı sevgim çok çok fazla. Musevileri çok seviyorum. Aydın Müslümanları çok seviyorum. Aydın Hristiyan din adamlarını çok seviyorum. Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Allah'tan korkanları çok seviyorum. İnşallah Allah sevenleri bir araya getirecek. Çok güzel gelişmeler olacak. Bu dünyanın son zamanlarında olan bu büyük olaylardan açıkça anlaşılıyor.
Allah, c'est Allah qui fait qu'on s'aime l'un et l'autre. J'aime beaucoup les juifs, j'aime beaucoup les musulmans érudits, j'aime beaucoup les hommes de religion chrétienne érudits. C'est Allah qui nous met tous ensemble. Et aussi, les derniers événements dans le monde, les grands événements qu'on vit en ce moment dans le monde, nous font ressentir aussi ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que nous allons tous devenir tous ensemble.
Seule communauté.
Voilà.
Si ça ne vous dérangerait pas, je voudrais dire à M. Adnan Muhtar.
Eğer sizi rahatsız etmek etmezse, Adnan Muhtar Bey'e bir şey söylemek isterim.
Çok mutlu oluyoruz.
Je suis très heureux, je suis très honoré.
Monsieur le Cheikh Mohamed Aziz et moi-même, nous sommes nés dans le même pays, au Maroc.
Biz Şeyh Muhammed Aziz Beyefendi ve ben kendim ikimiz de aynı ülkede doğduk. Yani Fas'ta.
Je suis juif.
Ben Yahudiyim.
Et je suis né donc dans un pays arabe et un pays musulman.
Ve Arap ve Müslüman bir ülkede oldum böylece.
C'est en tant que juif que je parle, bien entendu.
Muhakkak ki ben şu anda bir Yahudi olarak, bir Musevi olarak konuşuyorum.
Un très très bon voisinage.
Çok iyi bir komşuluk ilişkimiz var.
Je ne me rappelle pas une fois que j'ai été attaqué ou agressé physiquement au Maroc. Jamais.
Fas'ta ben hiçbir zaman saldırıya uğradığımı veya fiziksel bir şiddete maruz kaldığımı hatırlamıyorum.
Et que nous pouvons donner cet exemple au Moyen-Orient. Qui est le shalom, qui est la paix entre juifs et musulmans au Proche-Orient.
Ve Orta Doğu'ya ve Yakın Doğu'ya bu örneği verebiliriz. Ki Orta Doğu aslında shalomdur ve Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bir sınırdır. Bu örneği onlara verebiliriz.
J'ai parlé du Maroc dans mon pays natal.
Doğduğum ülke olan Fas'tan bahsediyordum. Fas'tan doğduğum ülke olarak bahsediyordum.
Je voudrais parler aussi de ce pays, la Turquie.
Ama aynı zamanda bu ülkeden yani Türkiye'den de bahsetmek isterim.
Et encore une fois, c'est en tant que juif que je parle.
Ve bir sefer daha bir Musevi olarak konuşuyorum.
Vous savez qu'ici à Istanbul, vous avez deux grandes montagnes.
Biliyorsunuz İstanbul'da iki büyük dağınız var.
Deux grands cimetières.
İki büyük mezarlığınız var.
Un à Kuzguncuk et l'autre à Ortaköy.
Birisi Kuzguncuk'ta, diğeri Ortaköy'de.
Et c'est plein de grands rabbins turcs.
Ve bu mezarlıklar bir sürü büyük hağam başıyla dolu.
Et ces gens-là ont beaucoup développé le code de la loi juive.
Ve bu insanlar Yahudi hukukunu geliştirmişlerdir.
Et lorsque j'étudie leurs écrits,
ve onların yazdıklarını incelediğimde,
j'ai l'impression d'être né ici en Turquie.
Şu izlenime kapılıyorum. Sanki ben burada Türkiye'de doğmuşum.
Alors il y avait aussi même des Sephardes et des Ashkenazes.
Hem Sefaratlar hem de Ashkenazlar vardı.
Et je voudrais remercier la Turquie.
Ve ben Türkiye'ye teşekkür etmek isterim.
Parce que si le monde juif a profite de leurs écrits, c'est grâce à la Turquie qui a su respecter les droits des minorités juives.
Eğer bugün Yahudi dünyası bu yazılara ulaşabiliyorsa, bu yazılardan faydalanabiliyorsa, bu Türklerin onlara sağlamış oldukları, bu azınlıklara sağlamış oldukları haklardan ve imkanlardan kaynaklanmaktır.
Et je dis à tout le peuple turc.
Ve bütün Türk halkına sesleniyorum.
Et permettez-moi d'être le porte-parole du monde juif.
Ve bana lütfen Musevi dünyasının sözcüsü olmaya izin verin.
Teşekkür, teşekkür, teşekkür.
Maşallah, maşallah.
Je voudrais juste rajouter, c'est très important ce que vient de dire mon cher frère monsieur le rabbin, c'est ici, chez vous, exactement, que la dhimmitude a été abolie. C'est l'Empire ottoman qui l'avait abolie. Je ne me souviens pas de la date, mais c'est vers 1827.
Qu'est-ce qui a été aboli ?
La dhimmitude.
Plus de
dhimmi.
Ça veut dire c'est le juif qui doit
c'est
payer.
C'est très important.
Qui doit payer une certaine somme, une certaine rançon.
1827.
Je pense. Je n'ai pas la date exacte. Ce que je sais, et c'est de sources bien informées, c'est que c'est l'Empire ottoman qui a aboli la dhimmitude.
Evet, Ham'ın söyledikleri çok önemli. Ben bir şey daha eklemek isterim buna. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sanıyorum, emin değilim ama 1827 yılında dimi iptal edilmiştir. Yahudilerin ödedikleri bir takım vergiler o sene iptal edilerek bu hak Yahudilere tanınmıştır. Bu Osmanlı döneminde olmuştur bu. Emin olmakla beraber hatırladığım kadarıyla ama bu topraklarda ve Osmanlı döneminde olduğundan eminim. Tarih konusunda tam emin değilim ama 1827 olması lazım.
C'est très important.
Ve bu çok önemli.
Parce que beaucoup de musulmans ne le savent pas et c'est très très très très important pour la Turquie.
Pek çok Müslüman bu bilgiye sahip değil. Bunu bilmiyor pek çok Müslüman ama Türkiye için bu çok önemli. Çünkü bu ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde oldu.
Je profite aussi de cette occasion pour dire que j'espère que les relations entre l'État d'Israël et la Turquie s'améliorent.
İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de bu vesileyle bundan istifade ederek konuşmak istiyorum bunu. İyileşmesini diliyorum.
İnşallah.
Puisque monsieur le président Erdogan a déclaré que le rapprochement entre Israël et la Turquie peut être très bénéfique pour tous les pays de la région. Inch'Allah, on assistera à cette amélioration entre les deux pays.
Çünkü Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki, İsrail-Türkiye arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi bölgedeki bütün ülkeler için çok faydalı olacaktır. Umarım ki bu gerçekleşecektir.
Evet, uzun süreden beri konuştuğum, anlattığım bir konuydu. Allah duamıza icabet etti. Hükümet İsrail'e karşı çok olumlu bir bakış açısı ve olumlu bir mantıkla yaklaşmaya başladı. Daha önce de bence öyleydi ama bazı engellerden dolayı tahmin ediyorum bazı tıkanmalar olmuştu. Şu an çok iyiye doğru gidiyor. Osmanlı döneminde de bize gelenektir Musevilere karşı sevgi. Koruyup kollama. Ta İspanya'dan alıp getirmiştik buraya biliyorsunuz. Musevi kardeşlerimizi burada koruyup kolladık. En güzel yerlerde barındırdık. Bir Osmanlı geleneğidir Musevilere sahip çıkmak. Tayyip Hocam da bir Osmanlı evladı olduğu için o da aynı geleneğin bir devamı olarak Musevilere coşkuyla sahip çıkan bir insan. İşin doğrusu bu. Ama belki bağnazlar baskı yapıyor olabilirler. Hiç önemli değil. Bağnaz baskısına tavır koyabilecek bir kişilikte. İsrail'le ilişkiler göreceksiniz. Çok iyiye doğru gelecek. Bölgenin güçlü bir devletidir İsrail. Türkiye'deki bölgenin güçlü bir devletidir. İttifak ettiklerinde bir bereket, ferahlık, huzur gelecektir.
C'est un sujet sur lequel je parlais en fait depuis un bon bout de temps. Le gouvernement en fait turc a adopté une position très positive. En fait, depuis le début, il adoptait une position positive, mais il y avait certains, disons qu'il y avait certains embouteillages. Et je pense que les Ottomans ont aidé les Juifs. Ils les ont ramenés de l'Espagne et ils les ont logés dans les meilleurs endroits du pays. Et ils leur ont donc ouvert le bras. Et Monsieur Tayyip aussi est un descendant des Ottomans. Donc je suis sûr qu'il va bien traité, qu'il traite d'ailleurs bien les juifs, et, mais les dévots peuvent faire des pressions pour que cela ne se passe pas comme ça, mais notre président est assez puissant, a un caractère assez fort pour pouvoir résister à ces pressions.
Bien entendu que nous sommes très très reconnaissants vis-à-vis de la Turquie. Et je l'ai dit il y a juste quelques instants, que non seulement la Turquie a beaucoup aidé les minorités juives pour développer le code de la loi juive, mais elle les a reçus lorsque les juifs ont été expulsés d'Espagne. Et nous sommes très redevables vis-à-vis de ce pays.
Alors, biz minnettarız Türkiye'ye. Bunu daha önce de söyledim, biraz önce de söyledim. Yahudi azınlıklara karşı gösterilen muameleden ötürü Yahudi kanununun burada yazılmasına ve geliştirilmesine olanak tanıdıkları için ve İspanya'dan kovulduktan sonra, oradan çıkarıldıktan sonra burada kabul ettikleri için.
D'ailleurs, je rappelle juste ce que le sultan avait dit à l'époque où les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Il leur a dit que les autorités espagnoles de l'époque, par le roi et la reine Isabella, ont fait une grave faute. Et on les remercie de nous avoir envoyé les Juifs en Turquie.
Ve şundan bahsetmek isterim. O dönemin sultanı şöyle demişti. İspanya kralı ve İspanya kraliçesi Isabella Yahudileri bize göndererek çok büyük bir hata yaptılar kendileri açısından.
Ils nous ont envoyé l'élite de leur société.
Kendi toplumlarının seçkin insanlarını bize gönderdiler.
Mühendisler, doktorlar,
les ingénieurs, les docteurs, les médecins, les artistes.
Evet, bizim geleneğimizde Musevileri çok sevmek vardır. Sarayda doktorlarımızın birçoğu hep Musevi olmuştur. Danışmanların birçoğu Musevi olmuştur. Kilit görevlere gelmişlerdir. Türkiye'nin onlar bir süsüdür, güzelliğidir. Biz Musevi kardeşlerimizin burada huzur içinde, güzellik içinde yaşamasını bir şeref, onur olarak görürüz. Sevinç vesilesi olarak görürüz. Burada hükümetin bu yönde de bir politika izleyeceğini ve izlediğini de görüyoruz.
Dans notre tradition, les Juifs ont été pour la plupart les médecins dans le palais. Ils ont été conseillers. Ils ont pris des positions très importantes, des positions clés dans le palais. Et aussi dans notre tradition, il est de notre devoir de le faire vivre dans la paix. Et pour nous, c'est un bonheur de les voir heureux ici. Et c'est dans cette position qu'il faut voir aussi ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement ici a une approche dans ce sens-là aujourd'hui. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons.
Et si pour la Turquie, ce pays phare de la démocratie, et aussi Israël, dans le Moyen-Orient, phare de la démocratie, quand on parle du droit constitutionnel, quand on parle de la gestion de la chose publique, c'est Israël et la Turquie. J'en suis sûr et certain que ces deux pays vont faire et vont tout faire, tout mettre en œuvre pour que le bien reprenne le dessus entre ces deux pays.
Inch'Allah.
Evet. Anayasal hukuktan bahsedildiğinde iki ülke akla gelir. Demokrasinin aydınlığı bağlamında bunlar İsrail ve Türkiye'dir. Ve bu iki ülkenin arasının da iyi olması demokrasinin aydınlığının yayılmasında mutlaka iyi bir rol oynayacaktır. Ve ben de bunun böyle olacağına inanıyorum.
Evet. İsrail ve Türkiye'nin iki ünlü özelliği var. İsrail, Orta Doğu'da dindarlığın yeşermesinde çok önemli öncü görev alan bir ülke. Dindarlığı bilmiyordu Orta Doğu. Hep sosyalist, komünistti. Filistin, Mısır, her yer, her yer sosyalistlerin elindeydi. İsrail'in dindarlığını güzel karşılayıp gıptayla değerlendirdiler ve o bölgedeki bütün Müslüman ülkeler dindarlığa sarıldılar. İsrail'in çok güzel bir öncülüğü oldu bu yönde. Türkiye'de Orta Doğu'da İslam'ı en güzel, en temiz, en kaliteli yaşayan ülkelerden birisidir. Yani demokrasiyle iç içe olarak. Yani tabii diğer ülkeler de var ama Türkiye bölge için baktığımızda ılımlılık açısından, demokrasi açısından ve İslam'la iç içe bunları meczetme açısından, yani birbiri içinde eritme açısından mükemmel bir ülke. O yönüyle iki ülkede idealdir dindarlık açısından.
Voilà, je voudrais dire aussi en ce qui concerne l'Israël et la Turquie, l'Israël a eu un rôle, a joué un rôle prédominant au Moyen-Orient en ce qui concerne la piété. Parce que la piété israélite a été imitée par la suite, par la Palestine et par l'Égypte. Parce qu'avant, en Palestine, en Égypte, dans les autres pays, il y avait plus une tendance socialiste. Il n'était pas pieux. Mais quand ils ont vu que l'Israël était très pieux, ils ont imité l'Israël et ils se sont dirigés vers la piété musulmane. Et c'est comme ça qu'on a eu également d'autres pays pieux. En ce qui concerne la Turquie est un pays qui vit l'islam d'une manière très pure, d'une manière très jolie. Et elle fait cela avec modération, tout en restant dans la démocratie. C'est de ce point de vue que l'Israël et la Turquie sont deux pays très importants.
Un pays qui a respecté la dignité humaine est un pays qui est appelé à réussir.
İnsan onuruna saygı duyan bir ülke zaten başarabilecek olan bir ülkedir. Başarıya ulaşacak olan bir ülkedir.
La Turquie qui a ouvert ses portes au peuple juif, je n'ai pas l'ombre d'un doute que c'est un pays qui réussit et qui réussira.
Yahudi halkına kapılarını açan Türkiye zaten başarmıştır ve başaracaktır. Bunda hiçbir şüphem yok.
D'ailleurs, chaque samedi, donc c'est le jour où le juif ne travaille pas.
Nitekim her cumartesi, yani Yahudilerin tatil günü, çalışmadıkları gün.
Et que c'est le jour où on a le plus le temps d'être à la synagogue.
Havra'da bulunmak için en fazla zamanımız olduğu gün.
Il y a une prière qui a été rédigée par les rabbins de Turquie.
Türk hahamları tarafından yazılan bir dua vardır.
Pour la réussite de l'Empire Ottoman.
Bu dua Osmanlı İmparatorluğu'nun muvaffak olması için, başarıya ulaşması için
nous
yazılmış bir duadır.
Nous avons toujours été fidèles au pays qui nous a offert l'hospitalité.
Her zaman için bize misafirperver davranmış olan, bizi ağırlamış olan ülkeye sadık kalmışızdır.
Il en était de même aussi au Maroc.
Ve aynı şekilde Fas'ta da bu şekilde gelişmiştir.
Et ce pays-là sont des exemples pour nous les Juifs.
Ve bu ülkeler biz Yahudiler için birer örnektir.
Qu'on ne peut pas être ingrat vis-à-vis de ces pays.
Bu ülkelere karşı nankörlük edemeyiz.
Maşallah. Çünkü Tevrat terbiyesiyle hareket ediyorsunuz. Hazreti Musa'nın evlatlarsınız. Hazreti Musa çok sevgi doluydu, merhametliydi, vefalıydı. Hazreti İbrahim gibi vefalı oluyorsunuz. Bu normal.
Parce que vous agissez avec le comportement qui vous est prédit dans la Torah. Vous êtes les enfants de Moïse et vous avez aussi tout le comportement que Ibrahim, Abraham, vous avez aussi prédit, donc c'est très normal.
Nous avons ça en commun. Bizim, elle est musulmane, elle est juive, on a ça de commun.
Bu bizim Müslümanlar, Yahudiler ortak noktamızdır.
Tabii ki.
Bien sûr.
Babamız Hazreti İbrahim. O başımızda biz onların evlatlarıyız.
Notre père, c'est Abraham. Lui, c'est notre père et nous sommes ses enfants.
Allah'ın İbrahim'e verdiği söz gerçekleşecek. Tek Allah inancı bütün dünyaya hakim olacak. Vakit de kalmadı zaten, kıyamet çok yakın.
La parole qu'Allah a donnée à Abraham va se réaliser. Et il ne reste plus beaucoup de temps. Ça va se réaliser prochainement.
İnşallah. Kur'an'da da Allah söz veriyor, Tevrat'ta da söz veriyor İbrahim'in evlatlarına. Bir güzellik, güzel vaatler, güzel gelecek vaat ediyor. Bu olacak.
Dans le Coran et dans la Torah, Allah nous promet que les beaux jours sont à venir et que dans le monde, il y aura donc une seule religion et ça, ça va se réaliser.
Et une seule communauté.
Ve bir tek cemaat.
Evet.
Abraham est appelé Avramon Goyim, c'est le père d'une multitude de nations.
Avramon Goyim.
Avramon Goyim.
Avramon Goyim. İbrahim Avramon Goyim'den anlamına gelir ki bu da birçok milletin babası anlamına gelir.
Evet. Misafirperverliğiyle, güzelliğiyle, güzel ahlakıyla, hak dinin sahibi olmasıyla mükemmel bir peygamber, mükemmel bir insan, mükemmel bir örnek Hazreti İbrahim.
Abraham, c'est un personnage parfait, c'est une personnalité extraordinaire et il est celui qui possède la vraie religion. C'est pour cela que il a des comportements très exemplaires.
Je voudrais juste aller dans le sens de monsieur Adnan Oktar.
Adnan Oktar beyefendi ile aynı yönde bir değerlendirmede bulunmak isterim.
Nous avons dans la Torah nous avons les 5 livres de Moïse.
Tevrat'ta Musa'nın 5 kitabı bulunmaktadır. 5 kitabımız vardır.
C'est là où nous avons tous les commandements de Dieu pour le judaïsme.
Onlar da Tanrı'nın, Allah'ın bütün emirleri bulunmaktadır bu 5 kitapta.
Dans le premier temps, il n'y a presque pas de commandement dans le livre de la Genèse. Il n'y a presque pas de commandement.
Birinci ciltte yani çıkış bölümünde hemen hemen hiçbir emir yoktur.
On nous raconte l'histoire d'Abraham, de son fils Yitzhak, de son petit-fils Jacob, Yaakov. C'est un livre d'histoire.
Aslında bu bir tarih kitabı gibidir. İbrahim'den bahsedilir, oğlu İshak'tan, torunu Yakup'tan bahsedilir.
Alors, quel est le rôle de ce livre? On sait que la Torah c'est un livre de commandement. Pourquoi toute la Torah tient-elle à nous raconter toutes ces histoires, tout ce comportement-là d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov?
Biliyoruz ki Tevrat bir aslında emir kitabıdır, emirlerin verildiği bir kitaptır. Peki neden bize bütün bu hikayeleri, bu tarihi anlatmaktadır? Neden bize İbrahim'den, İshak'tan, Yakup'tan ve onların hayatından, tarihinden bahsetmektedir?
C'est pour nous enseigner tout simplement que celui qui n'a pas un bon comportement humain n'a rien à chercher dans la parole de Dieu.
Ve sadece basit bir şekilde şunu belirtmek içindir ki ahlaklı davranışları olmayan birisinin Allah'la işinin olamayacağını belirtmek içindir bize.
Lorsqu'on voit comment Abraham a reçu et recevait les gens, même les gens de Sodome et Gomorre, où Dieu a voulu les éradiquer, il y a Abraham qui a prié pour eux, qui a prié Dieu pour eux. Il cherchait toujours le bien-être de l'être humain.
İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in insanları nasıl ağırladığı, nasıl kabul ettiği den bahsetmektedir. Sodoma ve Gomorre dahil herkesin iyiliği için çalışmıştır. Allah Sodoma ve Gomorre'yi helak etmek istediğine dahi onların kurtulmaları için dua etmiştir ve uğraşmıştır.
Et qu'il faut avoir un comportement d'un homme pour chercher la parole de Dieu pour accomplir ses commandements.
Ve her şeyden önce Allah'ın sözüne ulaşabilmek için, onun sözünü yerine getirmek için insani bir davranışa sahip olunması gerektiğini belirtmektedir.
C'est ce qu'on appelle le savoir vivre.
Bu da yaşama kültürüyle alakalı bir durumdur.
Et à cette fin, c'est à cette fin, ce but, c'est à cette fin que l'islam donc a récupéré la plupart des 10 commandements, notamment 3 fois, les 7 lois nouahides, les 7 lois nouahides.
Nouahid.
Nouahid.
Nouahid.
Les lois Nouahid, c'est des lois de Sidna Nouh, Nouh alayhi salam. Ces lois ont été données par Dieu, subhanahu wa ta'ala, à Nouh, à Noé, comme alliance entre Dieu et l'humanité tout entière. Donc, et ces lois Nouahid, donc je vais donc juste dire 3 lois résumées dans un seul verset coranique. Vous voyez, un seul verset coranique résume les 3 lois. والذين لا يدعون مع الله أحدا, et ceux qui n'invoquent aucune association avec Dieu. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, et ne portent pas et n'attendent pas à la vie que Dieu a rendue sacrée, et ne s'adonnent pas à la fornication. والذين لا يزنون, donc 3, donc sous l'autorité de mon cher grand rabbin. La fornication, donc, l'union libre est interdite.
Elle est interdite, bien entendu. L'idolâtrie, le meurtre.
Et le meurtre, vous voyez. Donc, il y a. Et toutes les 7 lois ont été récupérées dans le Coran.
Dans le Coran, très bien.
Evet, ve bu amaçlıdır ki, 10 emirin 7 tanesi vahiyti, tekrar İslamiyet'te Hazreti Nuh ile Allah arasında yapılan bir birlikte, yani bir söz birliğinde tekrar alınmıştır. Bu bir tek surenin bir ayetinde de belirtilmiştir. Allah'a itaat edenlerin, Allah'a iman edenlerin birbirlerini öldürmemeleri ve zina etmemeleri belirtilmiştir. Bu da bu emirlerden bazılarının kanun olarak alınmasıdır.
Maşallah. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi güzel sözlüdür diyelim. Bu ayrı, biz program içerisinde şey yapıyoruz. Günlük bir sevgi etiketi yapıyoruz. Her gün sevgiyle ilgili bir söz söylüyoruz. O internette işte üst sıralarda olsun diye. Ama hakikaten her seferinde listeye giriyor. Maşallah. Türkiye çapında her yerde görülüyor. Sevgi güzel sözlüdür diyelim.
Donc à chaque fois, à chaque programme, nous faisons quelque chose comme ça. On va dire que l'amour, c'est toujours la belle parole. On va dire ça. Donc après chaque programme, nous faisons quelque chose comme ça, une nouvelle parole, et on va mettre ça aussi. Donc sur l'internet aussi, ça devient très public. C'est très sollicité.
La kalima at-tayyiba, la bonne parole.
Güzel söz diyor.
Evet, maşallah.
Merci beaucoup.
Çok teşekkür ederim. De votre accueil, de votre disponibilité.
Siz zaman ayırdığınız için, bizi misafir ettiğiniz için.
Çok büyük şeref, onur.
C'est un très grand honneur.
L'honneur est pour nous.
Bu şeref bize ait.
Maşallah. Sizin gibi Allah'ı sevenlerle birlikte olmak, kalpte ferahlık, sevinç vesilesi.
Pour le cœur, c'est un bonheur, un soulagement d'être avec des gens maşallah comme vous qui aiment Allah.
Merci beaucoup.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, şeref verdiniz, nur verdiniz.
Je vous remercie. Vous nous avez honoré. Vous avez mis de la lumière sacrée ici.
Tamam, programı, bu bölümünü kapatalım.
Değerli misafirlerimiz, Başaham İzak Dayan ve İmam Muhammed Azimi beyefendilere programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Kısa videolarla devam ediyoruz şu anda.